36. ayrım, sayfa 366. Burada ne yapıyorsun böyle? Belli olmuyor mu? Şans çekiyorum. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Dedi Zarrab gülümseyerek. Yeterince inandırıcı değil miyim? Pazar halkını bilmem ama beni inandıramadın. İran'da kurduğun teşkilatın haberi buralara kadar geldi. Herkes korkuyla söz ediyor senden. Sen de korkuyor musun? Korkmalı mıyım? Bilmem, sen söyle. Ben sana İsmaili yolunu telkin ettim. Şimdi ikimiz de Nizari olduk. Ben ihtilalci Nizariyim ama. Ben de. O zaman korkunun aramızda yeri yok. Çok doğru. Şimdi yol arkadaşına burada ne aradığını söyleyecek misin? Şeyh yalnız onun duyabileceği bir sesle Nizar ne durumdadır diye sordu. O ve oğulları öldürüldü. Kim yaptı bunları? Bir gece kaldığı odada ölü bulundular. Bedrül Cemali'nin yaptığı kesin. Evladı Resul'den birinin Kerbela benzeri öldürülmesine kentin bu ilgisizliği normal mi? Bedrül Cemali onları öldürdüğünü itiraf eden 3 kişiyi idam ettirince kent sakinleşti. Oyun içinde oyun desene. Ne yazık ki öyle. Şeyh bir an dalgınlaştı. Çok üzüldüğü her halinden anlaşılıyordu. İslam dünyasının umudu söndü diye söylendi kendi kendine. Hayır sönmedi dedi Zarrab. Şeyh şaşkınlıkla sönmedi mi diye sordu. Evet Nizar'ın torunu hayatta deyince şeyh üzerinden büyük bir ağırlık kalkmış gibi hafifledi. Çocuk kaç yaşındadır dedi Zarrab'a. 4 aylık. 4 aylık mı? Evet 4 aylık. Cemali'nin adamları her tarafta onu arıyor. Şeyh meraklanmıştı. Çocuk şu an nerede? Merak etme emin bir yerde. Sende olduğunu düşünüyorum nedense. Çünkü bende, dedi Zarrab. Bu çok iyi işte. Onu buradan çıkarmamız lazım. Zarrab onun kolundan tutarak, bu taraflarda onun hayatı güvende değil, en doğrusu senin yanında olmasıdır. Onu vakit geçirmeden buradan çıkarıp İran'a götürmelisin. Cenab-ı Hak seni, sorumluluğu ağır bir mevkiye getirdi. Nizar'ın hücceti ve vekili olup, bu makamın gereklerini yapacaksın. İmamın vekili olman senin mutlak gücünü artıracaktır. Bu gücü layık olduğu şekilde kullan, dedi. Şeyh beklemediği bir anda beklediği mutlak güce kavuşmuştu. Cenab-ı Hakk'ın katında hiçbir şey sebepsiz değildi. Zarrab'la tanışmaları, Nizar'ın öldürülmesi, muhtemeldir ki Cemalil'in ortaya çıkışıyla kendisine imam vekilliği yolunun açılması arasında bir ilişki vardı. Ezelde böyle takdir etmişti Yüce Yaradan. Ona ilahi iradeyi egemen kılarak Cenab-ı Hakk'ın güvenine layık olduğunu göstermek kalıyordu. Zarrab'a dönüp, ''Şu an çocuk nerede?'' diye sordu. ''Bizim evde'' dedi Zarrab. ''Yanında kim var?'' ''Annesi.'' ''Bu çok iyi. Sen yalnız mı geldin?'' diye sordu Zarrab. ''Hayır, tacir ve kuşçu kılığında 12 arkadaşım daha var.'' ''Şu an neredeler?'' ''Pazarda.'' İyi o zaman, şimdi pazara gidip arkadaşlarına hareket için hazır olmalarını söyle, sonra da bize gidip çocuğu alırız. Şehirden nasıl çıkacağız diye merakla sordu şeyh. Zarrab kendinden emin görünüyordu. Sen orayı merak etme. Şeyh hemen pazara gidip durumu öteki arkadaşlarına anlatarak hazır olmalarını söyledikten sonra birlikte Zarrab'ın evine gittiler. Zarrab'ın evi batı kapısına yakın, bahçe içinde tek katlı bir binaydı. Kapıyı orta yaşlı, orta boylu, etine dolgun, geniş yüzlü, çakır gözlü bir hanım açtı. Yanında zayıf, uzun boylu, ince yüzlü, esmer bir kız vardı. Zarrab kadını, ablam, kızı ise yeğenim diye tanıttı. Basık tavanlı loş bir odaya girdiler. Karşılarındaki sekide 30'lu yaşlarda, ela gözlü, kumral, zayıf bir kadın oturuyordu. Üzerinde çiçekli bir giysi, başında da mor bir eşarp vardı. Onları görünce yanındaki yastıkta uyuyan bebeğini kucağına alarak ayağa kalktı. Ürkek gözlerle gelenlere baktı. ''Korkmana gerek yok.'' dedi Zarrab. Hasan Sabbah'ı göstererek ''Şeyh Efendi dostumuzdur. Seni İran'a götürecek. Orada güvende olursunuz.'' dedi. Kadın üzgün görünüyordu. Rengi kaçmıştı. Üzülse miydi, sevinse miydi bilemiyordu. Yerine otururken sessiz gözyaşlarının yanaklarını ıslatmasına engel olamadı. Zarrab ablam diye tanıttığı kadına biraz sonra yola çıkacağız, hanıma ve muhterem şeyhe yiyecek bir şeyler getir dedikten sonra oturması için şeyhe yer gösterirken kadın da çocuğunu alarak yan odaya geçti. Zarrab şeyhe dönerek dün sabahtan beri evleri arıyorlar, akşama kalmaz buraya da gelirler, hazırlanıp hemen çıkmamız gerekiyor, sen biraz dinlen ben şimdi geliyorum diyerek dışarı çıktı. Zarrab'ın yeğenim diye tanıttığı genç kız içeri girip bir testi su ve yemek tepsisini şeyhin önüne bırakıp geldiği gibi dışarı çıktı. Şeyh yemeğine başlarken Zarrab da bir kucak tahtayla içeri girip onları yere bıraktı. Yanında keser, kerpeten, çivi ve üç arşın kadar kırmızı kadife kumaş vardı. Tahtaları daha önce ölçüp biçtiği belli oluyordu. Keseri eline alıp onları birbirine çakmaya başladı. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu şeyh merakla. ''Bebeği yol boyu kucağımızda taşıyacak halimiz yok ya, ona beşik yapıyorum.'' ''Beşik mi yapıyorsun?'' ''Evet, kapılarda arama yapmıyorlar mı? Hem de çok sıkı.'' ''Peki kadını ve çocuğu nasıl çıkarmayı düşünüyorsun?'' ''Onların aradığı çocuk, kadın değil. Onu da beşiğine koyup tıpış tıpış götüreceğiz.'' Şeyh Zarrab'ın yaptığından da sözlerinden de bir şey anlamamıştı. ''Tıpış tıpış yürürken bizi kimse görmeyecek mi?'' ''Bizi görecekler ama bebeği göremeyecekler.'' deyince şeyh şaşkınlıkla ''Bu nasıl olacak?'' dedi. Zarrab'ın yüzünde hafif bir gülümseme dalgası belirdi. Bu ne yaptığını bilen kendinden emin birinin gülümsemesiydi. Mus ile Hızır'ın yolculuğunu hatırla ve biraz sabırlı ol dedi. Şeyh susup beklerken o da işine devam etti. Eli işe yatkındı. Çok geçmeden uzunluğu 10, eni ve boyu 4 karış olan bir kutu yaptı. Kutunun üzerinde bavullarda olduğu gibi bir tutacak vardı. Dar ön tarafı kapı gibi açılıp kapanıyordu. Aynı kapıdan biri de tutacağın arkasında ve kutunun üstünde bulunuyordu. İnce tahtadan özenle kesilip hazırlanmış ve 4 karış uzunluğundaki çubuğa bağlanmış bir horoz, kutunun üst ortasına yerleştirilmişti. Horozun sağlam olması için onun bağlı bulunduğu çubuk kutunun üst kapağından girip alt kapağından çıkmıştı. Artık sapından tutup kolayca taşınabilecek bir kutu vardı. Zarrab kutuyu yaparken şey hem yemeğini yiyor hem de onu izliyordu. Çok dikkat etmesine rağmen yaptığı şeye bir anlam verememişti. ''Beşiğe pek benzemiyor.'' dedi. ''Hem beşik hem de kafestir.'' dedi Zarrab. ''Doğrusunu söylemek gerekirse beşiğe de kafese de benzemiyor. Benzeyip benzemediğini az sonra görürüz.'' dedikten sonra kutuyu ve kadifeyi alarak bahçeye çıkarken şeyhe ''Sen yemeğini bitirip dinlenirken ben de kadifeyi kesip yapıştıracağım.'' dedi. ''Neden burada yapmıyorsun?'' dedi şeyh. ''Yapıştırıcının kokusu pek hoş değil, sizi rahatsız eder.'' diyerek hemen çıkıp işe başladı. Kadifeyi kesip kutunun içini ve dışını kaplaması fazla uzun sürmedi. Şeyh yemeğini bitirirken o da işini bitirmişti. Hemen ellerini yıkayıp sofraya otururken yeğeni ona da su ve yemek tepsisi getirdi. Şeyh yemeğini bitirip suyunu içti, sırtını mindere yaslayıp dinlenirken ''İşini bitirdin mi?'' diye sordu Zarrab'a. ''Evet, yapıştırıcı kuruyup kokusu çekilince yola koyuluruz.'' dedi. Zarrab yemek yiyip biraz dinleneyim derken aradan bir saat geçmiş, yapıştırıcı kurumuş, koku çekilmişti. İçi dışı kadife kaplı son derece gösterişli bir kutuları vardı. Beşiğe hiç benzemiyordu ama kafese benzer yönü vardı. Şeyh bir ara pencereden dışarı baktı, atları, katırları ve kuşları ile 12'ler gelmiş, bahçede kendilerini bekliyorlardı. Yükleri yarı yarıya azalmıştı. ''Bizimkiler gelmiş.'' dedi Zarrab'a. Zarrab gelip pencereden bakarken ''Gitme vakti geldi.'' diye söylendi kendi kendine. Geri dönüp yeğenine bebeği getirin dedi. Annesi kucağında içeri girerken çocuk uyanmıştı. Hasan Sabbah İslam dünyasının imamına bakarak ''İnsanoğlu ne kadar da zayıfmış.'' dedi Zarrab'a. Sonra dönüp şeyhi uzun uzun süzdü. ''Görüntüye aldanma. Her gördüğünün batında bir karşılığı vardır. Kainatı bütün görmeye bak. Gördüğün her olay kendinden önceki olayların sonucu, sonraki olayların da nedenidir.'' Bu tespitte her şeyi bir şeye vesile kılmıştır. Cenab-ı Hak, zayıf gibi gördüğün o çocuk sıradan bir çocuk değil, evladı Resul'dür ve biz onu korumaya memur edildik. Böyle bir makama layık görüldüğümüz için ne mutlu bize, diyerek kuşağından çıkardığı minik bir şişenin kapağını açtı, çocuğun burnuna yaklaştırıp içinden 20'ye kadar saydı, sonra da şişeyi kapatıp yeniden kuşağına koydu. Bu sırada çocuğun telaşlanan annesine, ''Merak etme, 2 saat kadar mışıl mışıl uyur.'' dedi. ''Ya uyanırsa?'' dedi annesi korkuyla. Zarrab güven verici bir sesle ''O zamana kadar çoktan kapıdan geçmiş oluruz.'' diyerek bebeği alıp birlikte dışarı çıktılar. 12'lerin hepsi ayağa kalkmışlardı. Zarrab kutunun üst kapağını açıp çocuğu içine koyduktan sonra kapağı kapatıp kutuyu şeyhe verdi. Şeyh kadife kutunun sapından tutup ağır ağır ilerlerken Zarrab da onun kafesini almıştı. Minik kafile yavaş yavaş kapının bulunduğu yöne doğru yürüyordu. Katırcılar katırlarının kuşçularda atlarının yularından tutmuşlardı. Tavır ve hallerinde herhangi bir anormallik yoktu. Şansa bakan 5 kuşçu ile eşyalarını satmış, orta halli 7 tacir gibi görünüyorlardı. İskenderiye'nin sahile yakın yerlerinde yollar geniş, evler bakımlı ve temizdi. Oysa Batı Kapısı'na giden yol bakımsız bir mahalleden geçiyordu. Evlerin çoğu badanasız, sokaklar dardı. Etrafta yalın ayak hasta görünüşlü küçük çocuklar ve köpeklerden başka kimse görünmüyordu. Bazen ikinci ve üçüncü katın pencereleri açılır, bir süre kendilerine bakan meraklı gözler tekrar kaybolurlardı. Bu düzende ilerlerken sonunda evler bitmiş, surlara yaklaşmışlardı. Kentin bu tarafında evlerle surlar arasında en az 300 arşınlık bir mesafe vardı. Surların üzeri ve hisarlar askerden geçilmiyordu. Kemerli, büyük çıkış kapısının dışında ve içinde 50'şer zırhlı asker nöbet bekliyordu. Geçen arabaları ve heybeleri didik didik aranıyordu. Şeyh endişeliydi. Elindeki kutuya mutlaka bakacaklar, bebeği görünce her şey bitecekti. Aynı endişeyi 12'ler de taşıyor olmalı ki ister istemez elleri kuşaklarında sakladıkları hançerlerine gitti. Durumu fark eden Zarrab, arkadaşlarının duyabileceği bir sesle ''Merak etmeyin, her şey yolunda'' diyerek onları rahatlatmak istedi. ''Kutuya bakmayacaklarını mı düşünüyorsun?'' dedi şeyh. Zarrab son derece sakindi. ''Aksine, önce ona bakacaklar.'' ''Ya çocuğu görürlerse?'' dedi şeyh merakla. ''Göremeyecekler. Neden? Çünkü çocuk güvercin olup uçacak.'' deyince şeyh çok şaşırmıştı. Onu imanlı, soğukkanlı, dürüst ve akıllı biri olarak biliyordu. İmanına, soğukkanlılığına ve dürüstlüğüne bir sözü yoktu ama aklından ilk kez kuşku duymaya başlamıştı. Aşırı tefekkür ve düşüncenin uzak sınırlarında dolaşmak acaba aklına bir zarar mı verdi diye düşünürken çocuğun annesinin rengi bembeyaz olmuştu. Kapıya yaklaştıkça elleri titremeye başladı. Bunu fark eden Zarrab hemen odanın yanına yaklaşıp elinden tuttu. ''Korkma, kafese bakıp çocuğu göremeyecekler. Onu Allah koruyor.'' dedi. Kapıyla aralarında birkaç adım vardı. En önde sağ elinde kutusuyla şeyh yürüyordu. Şeyhin ve kutunun sağında Zarrab, onun sağında ise çocuğun annesi vardı. Zarrab'ın koluna girip ona yaslanarak yürüyordu. Kapıya geldiklerinde nöbetçi amiri ''Hey kuşçu, o kutuda ne var öyle?'' diye sordu. 12'lerin elleri belindeydi. Çocuğun annesi zor ayakta duruyordu. Şeyhin sinirleri gergindi. İçlerinde en sakini Zarrab'tı. Gülümseyerek nöbetçi amirine ''Kuş var komutanım'' dedi. ''Aç bakayım.'' ''Hay hay komutanım'' diyerek kapağı açmasıyla birlikte beyaz bir güvercin uçarak oradan uzaklaşırken kutu bomboştu. Şeyh de 12'lerde bebeğin annesi de belli etmemeye çalışıyorlardı ama şaşkınlıktan neredeyse küçük dillerini yutacaklardı. Nöbetçi amiri Zarrab'a yaslanan anneye baktı. ''Bunun nesi var böyle?'' ''Biraz rahatsız'' dedi Zarrab. Amir minik kafileyi tek tek süzdükten sonra Zarrab'a döndü. ''Kadını bir ata bindirin, böyle yürüyemez'' diyerek geçmelerine izin verince kafile ağır ağır yoluna devam etti. Çocuğun annesi rahattı. Yavrusu ölümden kurtulmuştu ama diğerleri gibi o da şaşkındı. Bebek gözlerinin önünde güvercin olup uçmuştu. Yemin etseler böyle bir şeye kimseyi inandıramazlardı. Yaklaşık bir saat kadar konuşmadan yürüdüler. Neden sonra Zarrab şeyhin yanına geldi. ''Sana her şeyin yolunda gideceğini söylemiştim.'' dedi. ''Bu nedir?'' dedi şeyh. ''Sihir mi yoksa keramet mi?'' ''Ne sihirdir ne keramet. Aklındır marifet.'' diye cevap verdi Zarrab. Şeyh şaşkınlığını atamamıştı. ''Çocuğun kuş olup uçtuğunu hepimiz gördük. Bir kuş gördünüz ama o çocuk değildi. Peki o çocuk neredeydi?'' ''Kutuda.'' ''Kutuda mı?'' ''Evet.'' Ama nöbetçiler bir şey göremedi. Bu onların bilgisizliği. Eğer çocuk gitseydi kafesin ağırlığında bir azalma olması gerekmez miydi? Normalde olması gerekir. Peki oldu mu? O an bunu fark edemedim ama şimdi kutunun ağırlığında bir değişiklik yok. Olmaz tabii çünkü çocuk içeride. İçeride mi? Evet dedikten sonra kutuyu şeyhin elinden alıp kutunun ön kapağını açtı. Bak bakayım görebilecek misin? Şeyh eğilip baktı. Hayret, kutu bomboştu. Zarrab'a dönerek neler oluyor dedi. Zarrab kutuyu yere bırakıp oradakilerin şaşkın bakışları arasında üst kapağı açarak bebeği çıkarıp annesine verince herkes çok sevinmişti. Şeyh şaşkındı. Kutuya iyice baktı. Kutu bomboştu. Bir bebeğin saklanabileceği yere benzemiyordu. Zarrab arkadaşlarına hayvanlarınıza binin buradan uzaklaşalım kestirme bir yol biliyorum dedi. Katırlarına ve atlarına binerek bölgeden uzaklaştılar. O gün akşama kadar yol aldılar. Güneş batmak üzereydi. Hayvanları da kendileri de yorulmuşlardı. geceyi geçirmek üzere uygun bir yerde mola verdiler. Bulundukları yer otlak ve sulak bir araziydi. Herkes bir yerde oturup dinleniyordu. Şeyh hala olayın şaşkınlığından kurtulamamıştı. Yanı başında sırtını bir ağaca yaslayıp dinlenen Zarrab'a söylediklerinden tüm bu olayların akıl ötesi olmadığı anlaşılıyor. Doğru mu anlamışım dedi. Evet, çocuğun kuşa dönüşmesini ya da görünmez olmasını açıklamaya gücün yeter mi? Ya da açıklasam bile ben anlayabilir miyim? Zarrab'ın yüzünde o tanıdık bildik gülümseme yeniden belirdi. Gördüğün hiçbir şey akıl ötesi değil. Her şey aklın sınırları içinde olduğundan anlatması da anlaşılması da oldukça kolaydır. Hatta çocuk oyuncağıdır diyebilirim. Çocuk oyuncağıdır dediğine göre bizim zeka düzeyimiz onlardan da aşağı mı demek istiyorsun? Hayır, öyle demek istemiyorum. Bu iş göz aldanmasıyla ilgilidir deyince şey, bu bilgiyi nereden öğrendin diye sordu. Zarrab ağır ağır anlatmaya başladı. Sen günümüzün sayılı bilim adamlarındansın ama geçmişte senden daha büyük bilim adamları da vardı. Mesela Basralı İbnül Heysem. Onu duymuştum ama eserlerini okuma fırsatım olmadı. İlk fırsatta onun en önemli eseri olan Kitap El Menazır'ı okumalısın. Yani görüntüler kitabı. Burada göz, göz aldanması, serap, ışık, ışığın kırılması ve bunların tabii olduğu yasaları geniş geniş anlatmıştır. Bizim yaptığımız da yansıma ve göz aldanmasından başka bir şey değildir, dedikten sonra yanındaki kutunun ön kapağını açtı. İçinde ne görüyorsun diye sordu. Hiçbir şey dedi şeyh. Şu kutuya dikkatli bak. Kutunun arka tarafında eni boyu ve uzunluğu 4 karış olan biri sağ, diğeri de sol tarafta olmak üzere 2 ayna var. Aynalar kutunun yan duvarlarına açılmış bir yuvaya özenle yerleştirilmiştir. Ayrıca her ayna menteşeli olup kapı gibi açılıp kapanabilmektedir. Kapalı durumdayken aynanın sırlı tarafı kutunun içine gelir. Üzeri kırmızı kadife kaplı olduğundan kutunun duvarından fark edilmez. Dedikten sonra elini kutunun içine sokarak her iki aynanın bağlı olduğu kapıyı 45 derece açarak oyuncak horozu tutan çubukta birleştirdikten sonra şeyhe, ''Şimdi ön kapıdan içeri bak. Hayret, kutu bomboştu. Gördüğün gibi kutunun içi çok küçük olmasına rağmen yansıma nedeniyle büyük gözüküyor. Bütün hüner bu.'' diyerek kutunun üst kapağını açtı. ''Şimdi de buradan bak.'' dedi Zarrab. Şeyh dönüp bakınca hayretini gizleyemedi. Horoz çubuğunda birleşen aynalar kutuyu ikiye bölmüştü ve iki gözlü bir kutu vardı karşılarında. Beyaz güvercin önde, bebek ise arkadaydı. Önden bakınca ayna nedeniyle kutunun içi boş ve geniş görünüyordu. Bebeğin bulunduğu arka bölmeyi görmek mümkün değildi. Nöbetçiler güvercine uçarken kutuyu da boş olarak görmüşlerdi. Şeyh Zarrab'ın zekasına hayran kalmıştı. Bu tür gizleme yöntemi geliştirilerek güvenlik ve haber almada da kullanılabilirdi. Kesinlikle. Bu bilgilerin hepsi görüntüler kitabında mı? Evet. Kitabın kaç nüshası var? Bağdat Kütüphanesi'nde tek nüshası var. Bir hattat gönderip nüshasını çıkarmamıza izin verirler mi? Bağdat Kadısı'nın Ömer Hayyam'a izin verdiğini duymuştum. Çıkartabilmiş mi bari? Evet, bir nüshası Nizamiye Medresesi'nin kitaplığındadır. İşte buna üzüldüm. Neden? Düşmanının senden daha bilgili olmasını ister misin? Bu düşmanın bilgiyi nasıl kullanacağına bağlı dedi Zarrab. Şeyh ona dikkatle baktı. Düşmandan söz ediyorum ama. Bir düşman düşmanı söz konusu olduğunda bilgiyi nasıl kullanır? Düşmanca tabii. Gördün mü bütün mesele bu işte dedi şeyh. O gece geç vakitlere kadar konuşup geç yatıp sabah da erken kalktılar. Zarrab şeyhe benim dönmem gerekiyor sizin yolunuz açık olsun deyince şeyh ona minnet dolu gözlerle baktı. Seninle dostluğumuz gerçekten Hızır'la Musa'nın dostluğuna benziyor dedi Zarrab'a. Sonra da iki dost olarak vedalaşıp ayrıldılar. Zarrab İskenderiye'ye dönerken şeyh ve adamları da İran'ın yolunu tuttular. 36. ayrımın sonu. Sayfa 377.